Ayrım Beş, türküleri nasıl aramasındı şimdi? İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı demişti Orhan Veli. Karanlık Marmara'da kırpışan tekne ışıklarıyla seyrediyordu İstanbul'u o da. Keyfince düzenlediği masanın başında oturup yalnız başına içmeyi de yıllarca katlanmak zorunda kaldığı saçma sapan kişilerden kurtulmanın bayramı diye aldın mı tüm yabanıl duyguları kazıyıp atmalıydı içinden. Müzik setini getirip de bir oturtabilseydi şu karşı duvara sıkıntıları kovmanın en gerekli koşullarından birine kavuşmuş olacaktı. Türküler günü yaşatırdı da Bach, Mozart, Itri, kanatla karagalıp nerelere götürürdü insanı. İstemese de sessizliğin musikisinde içecekti. Bu musikiyle yaşayacaktı şimdilik. Sessizliğin musikisini Doktor Jivago'da okumuştu. Anımsadı hemen Pasternak'ın Jivago'sunda. O zaman niye küçümseyerek okumuştu sanki o romanı? İyi komünist olduğu için mi? Kahramanın doktor oluşundan belki de yer yer sıcak bir duygusallık yaşamıştı romanı okurken. Kim diyecekti iyi komünist? Duygusallığı çiğneyip tüm olayların karşısında taş kesilerek kaskatı durana mı? Durduk da nereye vardık? Nereye varılabilirdi ki? Derinden gelen telefon sesiyle kalktı isteksizce. Sandalye üstüne bıraktığı pardösüsünün cebindeki telefonu çıkardı. Tanımadığı bir numara sıralanmıştı küçük ekranda. Avukat Mustafa'yı arıyor olmalıydılar. Onu kim bilecekti? Tuşuna basıp kapattı telefonu. Masaya silinin yanına bırakıp içkisine döndü. 12'ye doğru yatmaya kalktığında sallanır gibiydi. Yarılamıştı büyük şişeyi. Ölçüyü kaçırdığının ayrımındaydı ya, çoktur içmemişti bu kadar. Böyle olsundu bu gecede. Yatak odasına inip yatağa girer girmez uyudu. Sabaha karşı bir kez tuvalete kalkıp gene gömüldü uykuya. Sabahleyin sokak kapısı küt küt vurulmasa saat 10'da da uyanmayacaktı. Kolunda asılı yayvan sepetteki plastik kaplarda yoğurtları, ak bir beze sarılı peynirleriyle köylü giyimli, yaşlıca bir kadın Ferhunde Hanım'ı soruyordu. Köyden yoğurt, peynir, tereyağı getirmişti. Yağ, peynir, yoğurt fabrikalarının marketler, bakkallar ağının dışında bohçacı kadın gibi kapı kapı dolanan bunlar da vardı demek mahalle aralarında. Ferhunde Hanım'ın taşındığını, kendisinin de istemediğini söyleyip savdı kadını. Zilini yokladı, çalışmıyordu. Telleriyle biraz oynayınca çalmaya başladı. Başka kimler kapıya gelecekti bakalım. O gün ertesi günler hiç içi çekmedi dışarılarda dolaşmayı. Gazetelerini, ekmeğini, yiyecek içeceklerini yakın büyük bakkaldan alıp eve dönüyor, mutfakta en kolayından pişirdiği yemeklerini yiyor, 5-6 gazeteyi spor köşe yazılarına kadar okuyor, aldığı çeşitli dergileri karıştırıyor, kiminde bulmacaları çözüyor, ara sıra şarap içiyor, sedire uzanıp tembellik ederken balkondan lodos altında tekneleriyle birlikte esrik gibi sallanıp duran denizi seyrediyor, bol bol da uyuyordu. İkide bir saldırı yineleyen bölük börçük düşüncelerin ortasında iyi bir dinlenmeydi bu. Şimdilik bir sorunu yoktu kendisiyle. Bir akşam yağmurdan sonra hava açınca karanlıkta çıkıp deniz kıyısında yürüdü ahır kapı fenerine doğru. Döndüğünde kapıda arabadan inen avukat Mustafa ile karşılaştı. Kaçtır telefonuna yanıt alamadığı için kaygılanmıştı Mustafa. Yatak odasında unutuyordu telefonu, ondandı. Unutmuyor, bırakıyordu aslında. Arayan numaraları görse de aldırmıyordu. Önemliyse gene arasınlardı. Yukarı salona çıkıp oturdular. Kahve istemedi. Şaraba hayır demedi avukat Mustafa. Bir kağıdı imzalattı önce. Dosyadaki ev anlaşmasıyla çıkan bir eksik belgeyi tamamlattı. Ufaktan söyleşiye daldılar. Türkiye'nin durumu filan derken, "Roman nasıl gidiyor abi?" dedi Mustafa. "Sorup duruyorlar bana." Güldü doktor. "Bitirmiş temize çekiyormuş dersin," dedi. Mustafa da güldü. "Kim soruyor?" Kim sormuyor ki? Doktor Nait'in söze anlam verememiş sessiz bakışıyla aldı Mustafa. Bizim reklamcı Suat vardı o gece masada biliyorsunuz dedi. Onun duyduğunu duymayan kalmaz. Reklam işini ona mı verdik? Vermemize gerek yok, gönüllü üstlenir. Siz bilmiyorsunuz değil mi? Reklamcı adı lisede öğrenciyken takılmış Suat'a. Sonradan olma değil yani. Değil abi, tam anadan doğma. Ünlü fıkrayı birbirlerine çağrıştırır gibi gülüşler. Öyle konuşkan biri değil gördüğüm, reklamcı deyince hani. O konuşmaz, konuşturur, yeri gelmeden ağzından söz alamazsın, 12'den vuracağına inanmamışsa atmaz. Zeki, hem de simsi, gülümsemeyle sustular. Nikah nasıl geçti? Duraladı Mustafa, anımsamıştı. Ha, yetişemedim ben de dedi, Bakırköy'de duruşma uzadıkça uzadı, ne olacak, nikah işte, olmuştur. Güldü gene. Siz demiştiniz ya, Gülmece dergisine evlenme duyurusu koymuşlar hani. Hasan Hıyar'la Zeynep zavallı hapı yuttular diye. Doktor Dahit'in bir şey demesine kalmadan telefonu çalmaya başladı Mustafa'nın. Alıp seslendi bir iki, duyamayınca telefonu elinde kapıyı açıp balkona çıktı. Temiz, serin bir hava vardı salonda. Mustafa'nın evliliği alay yalan sözlerinin içten olmadığını biliyordu. Doktor 22 yıllık evliydi Mustafa. Üniversitede siyasal tarih okuyan bir kızı, bu yıl liseye başlayan bir oğlu vardı. Evine Karslı bir Kürt beyinin kızı olan karısına bağlılığı da herkesçe biliniyordu. Mustafa'nın alaylı sözleri bir söyleşilerinde tartıştıkları doktorun evliliğe bakışına dokundurmaydı. Bağıra çağıra konuşmadan sonra telefonu kapatıp içeri girdi. Telefonu cebine sokuştururken, ''Benim çıkmam gerek.'' dedi. ''Eskilerden bir ağabeyimiz vardır bizim, Fikret abi. Çoktandır hastaydı, ağırlaşmış. Hastaneye kaldıracaklarmış. Ok meydanı sosyal sigortalara. Beni istiyormuş. Beşiktaş'ta kızında kalıyor. Yetişmeye çalışacağım.'' Mustafa gidince sessizliğine yeniden kavuşmuştu ev. Eski abimiz Fikret Bey'e takılmıştı Doktor Nahit. Fırlayıp paldır küldür giden Mustafa'ya çağrıldığı nikahta eskilerden diye sözünü ettiği kimdi onu bile soramamıştı. Kimler kalmıştı, kimleri tanıyordu ki eskilerden? İş yenilerdeydi. Ne güzel demişlerdi. Eskilerde iş olsaydı bit pazarına nur yağardı. Diskotekler gençlerle doluydu. Nur mu yağıyordu? En aldatıcı karanlık oralardaydı. Gençten mi sayılacaktı oralara yığılanlar? Kızsan da gençlerdi. Uluslararası canavar odakların zırtlak sesler, ağılı dumanlar içinde beyinlerini buruş kırış edip güttüğü bu sürülere acımaktan başka bir şey elinden gelmese de gençlerdi bunlar. Ya babasında yüreğin burguyla oyulmuş gibi sancıyorsa? Sancılsındı, ne yapalım? Nereden gelmişti şimdi buraya? Dışarıdan bir tren geçti ıssızlığı sarsarak, uyanır gibi oldu. Kalkıp karanlıkta ışıkları kırpışan denize baktı bir süre. Sabah susu veren el radyosuna unutmasa da pil alsaydı yarın. Ağırlaşan Fikret abimiz yolcuydu belki de. Hangi camiden kaldırırlardı? Eskilerdense epey kişiyi görürdü, Mustafa'dan duyar giderse. Adamın ölümünden yararlanmayı kuruyordu. Ne vardı bunda? O kadar çok ölüm görmüştü ki. Tüm duyarlıkların geri dönmemek üzere yok olduğu andı ölüm. Başka neydi ki? Her olağanı olağan karşılamak olağan mıydı? Bir yaşlı Alman kadın doktorun kendini öldürmeleri için çevresindeki doktorlara yaptığı baskıyı anımsadı. Kanser, şekerli, inmeliydi kadın. Fikret Bey'inki neydi acaba? Zaten pek az misafir kaldığımız, her dalı meyve dolu, bu yaşanası dünyada mı diyordu Nazım? Meyvelere uzanamıyorsan çekip gitmek de en iyisi. Nereye çekip gidecektin? Gidilecek bir öte yer mi vardı ki? Ne varsa buradaydı. Doğaya salt bakmak bile en olgun meyvenin tadını almaktı. Bir yer bilimci çifti okumuştu Alman dergilerinde. Yanardağın kraterine gitmişlerdi sevişmek için. Toplumdaki pisliklere gelince onlarla savaşmanın da neyle savaşacağını açık seçik biliyorsan, insanı kendisine saygılı olmanın mutluluğuna götüren kutsanası bir tadı vardı. Ya bulanmışsa kafan? Kalkıp ışıkları söndürdü, yatak odasına indi. Yıkanıp yattı. Beyoğlu'nda sinemalara, tiyatrolara taşınmaya başladı sonraki hafta. Birçok filmi yarıda bırakıp çıktı. Bir Amerikan müzikal komedisinde eğlendi biraz. Yıllar yılı sayısız oyunlarını izlediği Berliner Ensemble'dan, Schaune Bühne'den sonra tiyatro beğenisi epey değişmiş olmalıydı. Pek tat alamamıştı seyrettiği birkaç oyundan. Boğaz'ın çeşitli lokantalarında balık yemeye gitti öğleleri. Dönüşte karşısına çıkan Maslak'la Levent arasında çevrede dikili 20-30 katlı beton çelik yapılara şaşırmış, kızmış, ürkmüştü biraz da. Gövdenin orasından burasından fırlamış sağlıksız uğurlar gibi tüm ölçüleri çiğneyerek birer ikişer fırlayıp yöreye tepeden bakan azman yaratıklar nereden çıkmıştı böyle? Neye özendiriyorlardı İstanbul'u? Nasıl yabancılaşmış bir değişimdi bu? Milyonlarca işsizi çıplağı açıyla başını almış, gökleri delerek nerelere gidiyordu bu ülke? Depremlerden söz edilmeye başlanmıştı son günler. İstanbul'un yarısı yıkılır diyorlardı. Yüz binlerin ölümü demekti. Kimsenin de bir şey yaptığı yoktu. Kara kara düşünmekten öte o ne yapabilecekti peki? Bir de depreme mi taksındı kafayı şimdi? Herkes gibi bekleyecekti o da. Olsundu bakalım. Roman yazacaktı oturup, onu da becerebilseydi. Onu olsun yapmalıydı. Bugüne dek yaptığı öteki işler neye yaramıştı ki? Bir de böyle yürüsündü yaşam. Akşamları Beyoğlu'na çıktı yine. Yine açılmış birkaç barı dolaşıp bir iki tek attı oldu. Birinde söz atıp yakınlık gösteren esmer güzelce bir kadına biraz da zoraki takıldı takılıyordu. yudumladığı rakıyla maviye çalan gözlerinin kaymaya, gövdesinin oturduğu taburede sallanmaya başladığını görünce usulca ayrıldı oradan. İçip içip de sallanan kadınlardan hiç hoşlanmazdı. Kum kapıda balık yemeye kalkıştığı bir akşam klarnet, keman, darbuka baskınıyla yarıda bıraktı yemeği. Gezip dolanmaktan bıkmış, sıkıntılara battı batıyordu ki Mustafa'nın telefonuyla yeni bir firmanın açtığı kampanyadan indirimli, Türkçe klavyeli bir bilgisayar alıp yeniden düzenlediği salondaki masaya yerleştirince dört gözle beklediği oyuncağına kavuşmuş bir çocuk sevinciyle geçti işinin başına. Yazılarına, bu arada romana başlayabilirdi artık. Almanya'da bıraktığı masasına çöp kamyonu gibi yerleşmiş hantal aygıtın yanında kalınca bir kitap benzeri, taşınabilir bilgisayarı, mutluluğa açılacak minicik bir pencereyi de önünde. Düğmeye bastın mı önünde ışıldak gibi parlayan bu şipşirin camdan neleri görüp yakalayabilecekti? Ne kadarını görebilecektik? Sık sık yazı denemeleri yapıyordu son yıllarda. Geziler, katıldığı kimi siyasal toplantılar üzerine uzun notlar alıyor, meslek ya da politik eyleme ilişkin çeşitli konuşmalarının önceden taslaklarını yazıyor, kimi boş zamanlarında salt edebiyatla ilgili denemeler yaptığı da oluyordu. Okuduğu kitaplara, gördüğü filmlere, oyunlara eleştiriler filan gibi. Özenip birkaç da öykü yazmış, yırtıp atmıştı okuyunca. Bir bayıldığı Çehov öykülerine, bir de karaladıklarına baktı mı güç kurtarıyordu kendini umutsuzluğa düşmekten. Romanı nasıl yazacaktı bakalım? Onu yapabileceği konusunda pek kuşku duymuyordu nedense. İş tasarladığı konuyla ilgili belgeleri toparlayabilmekte, gerekli birikimi eksiksiz yapabilmekteymiş gibi geliyordu. O güçlüğü aşıp da yeterli bilgi belgeyle işe kapandı mı, güzel çarpıcı bir romanda olup biten her şeyi bu minicik gizemli kutudan bir bir çıkarıp ortaya koyacağı duygusu yerleşmiş gibiydi içine. Güç kolay, bu işi yapacaktı sonunda. Salt bir görev duygusuyla değil, isteği de aşan içinde var olduğuna hep inandığı sanatsal tutkuyla sarıldığı için apayrı bir mutlulukla güveniyordu kendine. Neredendi bu sanatsal tutku? Dönüp aynı yere gelmekten de usanmıştı artık. Neredense neredendi? Deli gibi sevdiği kadından da bıkıyordu insan, da yenisini arıyordu, olmuyor muydu? Ya da eskisine dönüyordu yeniden, yaşam buydu. Bozulmuş gövdelerle didişmek yetmişti artık. İyileştirdiklerin bir gün ölüp gidiyordu sonunda. Karamsar bir dünya görüşüne kapılmaktı belki bu, ama böyleydi. Niye karamsar olsundu? Değişimdi bu, yaşamın da doğanın da temel kuralıydı. Katıldığı siyasal kavgada da açık açık söyleyebiliyordu artık, bulamamıştı aradığını. Ne arıyordu ki? Yaratıp ortaya yeni kalıcı bir şey koymanın mutluluğunu yaşayamıyorsan ne anlamı vardı şu yeryüzünde bir uğraş içinde çırpınıp durmanın? Kimseye bir şey sunamasan da salt o çabanın içine girmenin insanı yücelten bir yanı vardı. O kötü öyküleri yazmaya çalışırken bile az mutluluk muydu duyduğu? Devrimcilerin aşklarını alacaktı. Buydu temel konu romanda. Turgut'la Seher'i seçmesi de bundandı. Mutsuz bitse de yaşamın binbir pisliğine bulanarak bir biçimde çürüse, giderek çarpık çurpuk olsa da, kısa uzun yaşandıkları altın süreçte insanı insan yapan ışığın kaynağıydı o yaşam parçası. Hem de çağın bunca acıları içinde, arayıp bulabilirsen sevgiden başka ne, üstünde salt derince düşünmekle bile daha çok mutluluk verebilirdi insana. Güzeldi de o güzel insan nasıl oluyor da bozuluyor, tersine dönüyor, çirkine dönüşebiliyordu sonunda. Şaşılacak nesi var bunun? Değişmeden mi kalınacaktı? İlle de iyiye ya da ille de kötüye değişecek diye bir kural mı var? Aşklar nefretlere, dostluklar düşmanlıklara dönüşebilir. Büyük aşk yaşadın mı sen hiç? Geçmişe dönmek istemiyorum. Başkalarının her şeyine burnunu sokmakla sakınca görmüyorsun ama... Sen yakınında gördüğün birbirlerine yüreklerinin en derininden bağlı dostlarına imrendin. Ramiz'le Sacide ya da bir anlamda Vaske'nin kadınlarıyla kurduğu ilişkilere sevgiyle biraz da şaşırarak baktın. Sen hangi kadına bağlandın? Hangi kadın sana bağlandı öyle? Rastlantıya bağlı bu işler biraz da. Ferdane de rastlantı. Ne rastlantıya? Adını, yüzünü, sayısını unuttuğun kaç ulustan kaç kadınla yattın? Aklından bir gün geçti mi böyle bir bağlılık? Tümü mü rastlantıydı bunların? Kendine saldırır gibi başladığı ilk çalışma günü geç saatlere kadar bilgisayarın başında gözlerini ara sıra Marmara'ya dikerek birkaç satıra batıp yaz boz tökezlemekle pek bir şey yitirmedi iyimserliğinden. Çalan telefona biraz daha istekle uzandı yalnız. Almanya'dan biri kadın, iki kişi doktoru sorup telefonunu istemişlerdi Mustafa'dan. Telefonu yok deyip vermemişti. İyi etmişti. Bıraktıkları telefon numaralarıyla adlarını söylüyordu Mustafa. Tamam dedi doktor. Bunları almana da gerek yoktu. Söylemiştim, istemez. Bir sessizlik oldu. Sizi Esme aradı mı?
Esme mi? Kim Esme?
Der demez de anımsadı. Hani meyhanede reklamcı Suatlarla.
Ha bildim. Niye arayacakmış?
Fikret abi hastaneye kaldırılmıştı ya, kanser deniyordu değilmiş. Safra kesesi ameliyatını atlatıp taburcu oldu geçen hafta. 17'si doğum günüymüş onun, bu salı. Arkadaşlarla kutlayalım dedik, sürpriz yapacağız ona da. Tanımadınız, çok tatlı adamdır. Size onu duyuracaktı çocuklar, belki gelirsiniz diye. Esme ile Suat koşturuyorlar. Ne diyeceğini bilemez gibi sessizdi doktor. Birlikte gideriz isterseniz.
Sağ olun dedi, bir düşüneyim, araştırırız.
Telefonu kapatınca kalktı masadan, kafasından ne kadar atmaya çalışsa Almanya'dan arayanlara takılıyordu. Biliyordu arayanları, niye aradıklarını da biliyordu. Çat kapı gelip burada da bulabilirlerdi yarın. Bulsunlardı bakalım. Pillerini yenilediği küçük radyoda müzik arandı. Vivaldi çıktı bir istasyonda. 4 mevsimi veriyorlardı. Yandaki sedire uzanıp bıraktı kendini. Vivaldi üstüne okuduğu bir yazıyı anımsadı. Venedikliydi. Operalar, konçertolar, oratoryolar neler yapmamıştı ki? Sonra da Viyana'da yitip gitmişti yoksulluk içinde. Kaç yüzyıl sonra araştırmaya başlamışlardı adamı. Önemli bir kalıt bırakmışsan itilip bir yanda kalmıyordun demek. Geç de olsa peşine düşüyor, arayıp buluyorlardı. Ölüp gittikten sonra bulmuşlar, bulmamışlar. Ölümün ağırlığı altında ezilir giderdik yaşama böyle bakarsak. Ayrılmaz bir parçamız da ölüm. Besleyip büyütüyorduk içimizde. O da bizi üretip büyütüyor. İstediğin kadar diret, üretim sürecini bitirdi mi de tam egemenliğini kuruyordu. Hayır, kuramıyordu. Başkaları dikiliyordu bu kez karşısına. Kalıcı yanlarımızı bulup bizi onlar alıp götürüyordu artık. Ölüme yenilmemek için herkesle birlikte ortak çabamızın bitmez tükenmez kıldığı yaşam güzeldi. Ölsek de içindeydik onun. Yalnız geçmişin değil geleceğin de parçasıydık. En ağır yasa ölüme karşın yaşamamızdır diyordu Eluard. Bu denli acı güzellik taşımayı yazgımız yapar da ağır olmaz mıydı o yasa? Bir gün bitecekmiş deniyordu gezegendeki yaşam. İnanmıyordu. O duygusuz ölümden 1000 kez kurnaz, karşı konulamayan yaşam gücü, nasılsa eline geçirdiği bu uçsuz bucaksız egemenliği hiç kaçırır mıydı? Avukat Mustafa'nın Fikret abisi de dönmüştü ölümden. Pek de iyi etmişti. Onun yaşlarında olmalıydı. O da dönmüştü kaç kez gitti gidiyorken. Bir ıssız karanlıkta tuzağını kurmuş bekleyip duran sinsi avcıyı ne kadar çok bekletirsek o kadar iyiydi. Bu Fikret abinin kuş kanat soyadını söyleyince Mustafa anımsadı sonradan, eskilerdendi. Sendikacı diye duymuştu bir iki. İyi diyenler de vardı, burun kıvıranlar da. Duyduklarımızdan hangisi eğri hangisi doğru biliyor muyduk ki? Katılıp içinde yaşadığı olayları gözden geçirirken ne ters algılamalarla gününde nasıl saçma yargılara düştüğünü anladıkça bin bir çatışma içinde akıp giden sosyal siyasal kavgada yanılgıyı göze almadan hiçbir yere varılamayacağını görür olmuştu. Kişiler üzerinde dolaşan yargılara güvenmiyordu artık. Herkese bir biçimde kulp takmak ya göklere çıkarıp ya da yere batırmak değişmez devrimci yöntemimizdi. Hele son düştüğünü gördüğü yanılgılarla öylesine şaşkınlıklara batmıştı ki kendi yargılarına da güvenemezdi artık. Yaşadığımız günlerin ışığında ayırmakta zorlandığımız yanlışlarla alçaklıkları geçmişin gizemli karanlıklarında nasıl bulup da nereden çıkaracaktık ortaya? Geçmişimiz karanlık olunca bugünümüz de bu kadar aydınlık olurdu. Kurtuluş yoktu o geçmişten. Artık takıntısı olan Seher'le Halil'in, Turgut'un öykülerinin çekici yanı, o karanlık geçmişle bu bulanık günleri bağlayan yaşam çizgileriydi. Duyumsadığı, yitirdikleri, kazandıklarıyla onun da içinde var olduğu yaşam çizgisiydi bu. Vardığı acılı noktada odaklanmak ne dayanılır şeydi, ne yakışır. Baş kaldırıdan kaçınıp kimi şeyleri unutma yolunu tutması bundandı. Küskünlükle nereye varılırdı ki? Yeniden bakacaktı tüm olaylara, dünyaya. Yüreğine çöken isi pası silip atacak güzellikler tükenmiş olamazdı. Bunları yazacaktı. Reklamcı Suat telefon etti ertesi gün. Eski arkadaşlarından Muhittin'in haremde denize bakan geniş salonlu konağında yapılacakmış. Fikret abinin doğum günü kutlaması. Ay ışığına batmış bir İstanbul gecesinde gittiler hareme avukat Mustafa'larla. Böyle toplantılarda pek sık görünmeyen karısı Safiye ile gelip evden almışlardı Doktor Nahit'i. İlk geldiği günler bir akşam yemeğe çağırdıklarında tanımıştı bu esmer, suskun, içine kapalı kadını. Yol boyunca da konuşmamışlardı pek. Arkada tek başına oturan Doktor Knight hiç söze karışmamış, avukat Mustafa'nın yeni aldığı arabasını sürerken eski arabasıyla karşılaştırmalarını da, Muhittin üzerine söylediklerini de yanında oturan karısına zorunlu açıklamalarıymış gibi dinlemişti. Solculukla başlayanlardanmış Muhittin. İlk tutuklanmasında ucuz kurtulunca iş alanına atılarak kimyasal madde dış alımcılığında, kimya mühendisliğinin son sınıfında tutuklanıp ayrılmış öğrenciyken büyük ölçüde bir iki vurgunla yolunu bulup iyi para yapmış. Borsada beceriklice oynamış epey yıllar. Repoda tutup daha da arttırmış parasını. Kısa süreli iki evlilik yapmış. Bırakıp gitmiş kadınlar bunu daha doğrusu. Evliliği mevliliği taktığı yokmuş. Yemediği nane kalmıyormuş. Hem de tam bir rezillikle. Estikçe dışarılarda gezginliğe pek düşkünmüş şimdilerde tuzu kuru yoldaş. Ülkeden çıkınca da evinin anahtarını reklamcı Suat'a bırakırmış. Meksika'daymış en son. Yetişebilirse o da gelecekmiş bu akşam. Gelseydi keşke. İlginç biri olmalıydı. Kandırırsa Doktor Nahit de katılırdı belki o dış gezilere. Ne de bayılıyordu ya. Avrupa'da görmediği yer kalmamıştı. Amerika, Kanada'yı dolaşmış, Meksika'da bulunmuştu bir sürede. Çin'i, Japon'u da içinde, Türkiye'den başka çekici bir yer yoktu artık onun için. Sinemalarda gördükleri yetiyordu. Harem, Salacak arasında saray burnuna, limana, köprüye bakan iki katlı yenilenmiş tahta bir eski Osmanlı eviydi Muhittin'in konağı. Evin önündeki sokağın kıyılarında yol boyu araba dizilmişti. Yanaşacak yeri güç buldular. Öğrencilik yıllarında emin önünden kalkan küçük harem salacak vapurlarıyla kente en yakın, en ucuz hem de İstanbul'un tüm çarpıcı görünümlerini kucaklar gibi kulaç atılan Salacak plajına geldikleri 50 yıl önceki çevreyi anımsıyordu. Paranın çekirge bulutu karanlığı çökmemişti daha buralara. İlkeldi ama doğaldı, yoksul görünümlüydü ama düş gücünü besleyen sıcakcık bir cana yakınlığı vardı. Karşılarda Sarayburnu, Ayasofya, Sultanahmet, tepede bütün görkemiyle Süleymaniye, yüzerek gidip kıyısına çıkabileceğin tepesinde martılar uçuşan Kız Kulesi. Tekneler cenneti liman, Haliç ağzı, boğaz, başyapıt bir İstanbul görüntüsüne dalıp çıkarak denize girmenin esrik eden mutluluğu dünyanın hangi plajında bulunurdu ki? Büyülü ay ışığı altında şimdi de her şey güzel görünüyordu ya, gündüz gelip dolaşacaktı bir gün, eski güzelliklerden neler kalmıştı acaba? Bir şeyler bulacağını biliyordu saldırgan, hangi çirkinliğin tam gücü yetebilmişti ki İstanbul'a. Sessiz serin gecede ahır kapıdan kabataşa, ay ışığından tül çekilmiş karşı kıyılardan gözlerini ayırmak kolay değildi. Eve yürürlerken Salacak iskelesine bitişik gibi bir yalıda bir ara Doktor Hikmet'in oturmasını anımsadı birden. Gülecekti, anlatsa mıydı bunlara da? Cezaevinde yaz kış her sabah tuvalette tas tas görevli köylü gardiyan Kadir'in diliyle goş goş buz gibi suları dökünürdü doktor. Bu eve taşınınca denize girmeye başlayıp tezden de bırakmış, içeride tasla dökünmeye dönmüştü gene. Kızgınlığını önleyen bir gülümsemeyle açıklamıştı nedenini. İskeledeki sandalcılar, balıkçılar sövüp laf atmaya başlamışlardı. Koskoca adam kışın ayazında denize giriyordu sabah sabah, ak saçlarından da utanmıyordu. Taşlarlardı da hani, ne yapacaktık bakalım biz bu güzelliklerin kıyısına oturmuş dik dik bakan halkımızla. Aralık bir demir kapıdan girip parmaklıklarla çevrili, tahtlarında yeşilliğini koruyan kış bitkileriyle avlu benzeri bahçeyi geçtiler. Birkaç basamak merdivenden sonra zile basmalarıyla hemen açılan kapıdan kalabalık seslerin dışarı taşması bir oldu. Suat'ı karşılayan. Sevinerek el sıkışıp pardösülerine astıkları camlı dikdörtgen vestiyer papuçluğun açık kapısından genişçe bir salona girdiler. Alt perdeden bir müzik duyuluyordu. Ne olduğunu çıkaramadı, poptu belki. Üstüne birilerince yiyecekler taşınıp duran, bir ucunda çatal bardak, tabakların yığıldığı uzun, duvara yaslanmış bir masa vardı kıyıda. Yandaki odada oturuluyor olmalıydı. Merdivende biri vardı yukarı kattan inen. Dolu kayık tabakları geldiğine göre merdiven altında girilen kapıdan mutfağa giriliyordu demek.